O zaman şimdi Kral Davut'un hikayesine geçeceğiz. O zaman geçen haftalar hatırlıyoruz. Çobanken Rab Davut'u seçti ve mesetti ve said bir gün kral olacaksın dedi. Vaat verdi. Neden? Çünkü Rab bize göstermek istedi ki krallık, önderlik aslında böyle herkesin üstünde değil, en güzel yerde oturmak değil, krallık İsa Mesih'in, Tanrı'nın tasarısına göre aslında hizmet etmek, alçak gönüllü bir konumdan başkalara yardım etmek, önden öncülü etmek ve en çok çobanlığa benziyor. Hani seneler sonra gelen olan İsa Mesih dedi ki iyi çoban benim. Koyunlarımı korumak için yaşama bile vereceğim dedi. O zaman Tanrı'nın tasarısına göre krallık böyle ve ona uygun bir şekilde bu kutsal görev yerine getirecek olan Davut'u bu yüzden seçti. Dedi ki işte burada benim sevdiğim kişi benim istediğimi yapacak. O da önderliğin ne olduğunu, krallığın ne olduğunu biliyor. Ve sonra Davut hikayesinde Davut ile Goliat'ı gördük. Nasıl küçük bir çocukken koskocaman, dev, yiğit savaşçı olan Goliat'ı yendiğini gördük. Rab'be iman ettiği için. Ve geçen hafta da sevgili eşim paylaştı. İşte yani Kral Davut antlaşma sandığı Kudüs'teki tapınağı geri getirdi ve sevinç içinde tapınıyordu Rab'bin önünde. Tüm coşuyordu. Hani biz sanki şimdi Kral Davut'un hikayesinin doruk noktasına geldik. Yapmadığı kalmadı. Yiğit savaşçı, herkes de tarafından sevilen, Rab'bin adadığı kişi ve Rab'bin planını getiren kişi. Ama biliyoruz ki kutsal kitaba göre en üstün peygamber, en üstün kişi bile günah işliyor, düşüş yaşıyor. Yani hepimizin mayası bozuktur diye öğretiyor kutsal kitap. Herkes günah işliyor. Hiç kimse her zaman Tanrı'nın istediğini yapamıyor. Ve ne yazık ki bu hafta, bu hikayede Davut'un büyük düşüşünü izleyeceğiz. O zaman ben okuyacağım. Sözler de ekranda olacak. Bu 2. Samuel 11. bölümden geliyor. Şöyle başlıyor. İlkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoab'a ve bütün İsrail ordusunun savaşa gönderdi. Onlar Amonluları yenilgiye uğratıp Rabbe kentini kuşatarken Davut nerede? Davut Yeruşalim'de, Kudüs'te kalıyordu diyor. Şu ana kadar ne zaman savaş olduysa önünde, cephede Kral Davut önderlik yapıyordu, öncülük yapıyordu. Rab'bin planına göre iyi seçilmiş bir kişi olarak Rab'bin halkını önderlik yapıyordu. Ve şimdi nedeni bilmiyoruz ama oraya gitmekten vazgeçti. Ya ben kalayım başkalar yapsın. Herhalde rahatıma biraz kavuşayım diye düşünüyordu. Aslında bu hikaye boyunca göreceğimiz olan şey Kral Davut aslında yani biraz bu krallığının tadını çıkarayım diye düşünmeye başlamış. Yani diğer ulusların krallarına bakacak olursak kendimi onlarla kıyaslasam onlardan çok başarılıyım. Onların hepsini yendim. Ama onların istediği kadar eşleri var. Onların daha lüks saraylar var. Onların hayatları çok daha rahat. Onlar istediğini yapıyorlar. Onlar benden zengin. Onlar benden saygın. Tek bir sözle bir adam, bin adam bile öldürtebiliyorlar. Ben niye yapmayayım diye düşünüyor. Ve kendini Rab'bin istediği kral kavramın dışına gidiyor. Rabbin tasarısına bakmaktansa diğer uluslar, imanlı olmayanlara bakmaya başlıyor ve onlar gibi davranmaya başlıyor. Ama bu Rabbin istediği değildi. Kısacası Davud Tanrı'nın verdiği görevi yapmıyordu. O cephede olması gerekiyordu. Ama sarayında rahatına bakıyordu. Tanrı'nın istediği görevi yapmıyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın istediği yerde değildi. Başka bir yerde olması gerekiyordu. Ve Tanrı'nın halkına değil, imansız olanlara daha çok benzemeye başladı. Tanrı'nın planını yapmak istemedi. Başkalara bakıyordu. Ve bu ne yazık ki günaha yol açtı. Yani biz düşünecek olursak biz neredeyiz? Biz de Kral Davud gibi Rabbin istediğini yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Hani tamam belki geçen hafta çok tapınıyorduk, çok coşku içindeydik. Ama şimdi ya ben biraz kendi rahatıma bakayım mı diye düşünüyoruz. Rabbin bize verdiği bir görev var mı ki biz onu yapmıyor muyuz şimdi? Biraz daha rahatımıza bakıyor muyuz? Ya tabii ki bu süreç, bu korona süreci zor olduğunu biliyorum. Ama hepimiz sürekli bu tarz sorular sormamız gerekiyor. Çünkü koskocaman, imanda, yiğit, büyük önderimiz olan Kral Davud bile bu kadar bir düşüş yaşayabiliyorsa kendimizi bir dikkat edelim arkadaşlar. Ben ondan kutsal değilim. Her gün bu sorular sormamız gerekiyor. Ben imanlı olmayanlarla kendimi kıyaslıyor muyum? Onların yaptıklarını biraz özlüyor muyum? Yoksa ben Rabbin tasarısını, Rabbin istediğini yerde olduğunu emin miyim? Ve bunu nerede görüyoruz? İkinci ayetin başında diyor ve diyor bir akşamüstü Davud yataktan kalktı. Yani gündüz yatak, gece kalkıyor. Çok rahatına bak. Yani tamam. Biliyorum ki biz şu an korona sürecindeyiz ve belki bazılarımız arada sırada böyle yapmış olabiliyoruz. Ama o savaşta olması gerekirken, cephede olması gerekirken, işte akşam 8'e daha kadar bir yatayım, sonra bir kalkayım diye düşünüyordu Davud. Askerler, onun gönderdiği askerler böyle mi davranıyordu? Hayır. Ama Rab ondan böyle istemişti. Neyse, devam edelim hikayemizle. Bir akşamüstü Davud yatağından kalktı. Sarayın damına çekip gezinmeye başladı. Damdan yıkan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Ve şimdi Davud'un düşüşü başlıyor. Ve bu hikayede birçok kez Davud kendisine dur, devam etme diyebiliyordu. Ama yapmadı. O zaman ilk önce yani bir şey görüyor, dur yapmayayım, onun üzerine düşünmeyeyim diyebiliyordu. Yani tamam bu Kral Davud için güzel bir kadın idi ama hepimiz için başka şeyler oluyor. Çünkü mutlaka hepimizin böyle sıkıntılar, bizi düşecek olan şeyler, günah, daha kolayca düşeceğimiz günahlar vardır hepimizde. Şimdi devam ediyoruz. Davud onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Dur demeliydi. Adam, kadın, Eliam'ın kızı Hititli Yürüyen'in karısı Batşeva'dir dedi. Ha, kadın evli. Dur! demeliydi. Yaptı mı? Hayır. Yürüya, biliyor muyuz kim olduğunu? Aslında Davut'un ordusunda 3 tane general vardı, 30 tane yiğit savaşçı vardı. Ve Yürüya o 30 tane yiğit savaşçılardan biriydi. yani Davut'un en güvendiği adamlardan biri. Ve birçok kez herhalde kendi hayatını Davut için tehlikeye atmıştır. Yani belki çok dost ahbap değildir ama en azından tanıyorlar. Hayatını Davut'u için vermeye hazır olan bir kişiydi. Ve şimdi Davut onun eşine göz dikmiştir. Ve o şimdi savaşta. Davut savaşta olmalıydı ama onun yerine Üriye gitmiş. Ve şimdi gözü Riya'nın karısına dikmiştir. Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Gebe kalıp kalan kadın Davut'a gebe kaldım diye haber gönderdi. Dur! Demeliydi. Ama yapmadı. Davut günah işledi. Tamam, hepimiz bazen günah işliyoruz. Ama şimdi günah üstüne günah yüklüyor. Şimdi yalan üstüne yalan yüklüyor. Ve hepimiz biraz böyleyiz. Yani tamam, bir günah işliyoruz. Büyük, küçük fark etmez. Kimse görmesin diye farklı yalanlarla, farklı davranışlarla onu örtmeye çalışıyoruz. İtibar mı gitmesin, kimse öğrenmesin. Ayıp olur. O zaman şimdi Davut bunu örtmek için, bunu gizlemek için bir sürü başka şeyler yapıyor. Başka günahlar da yapıyor. Bunun üzerine Davut Hititli Uriya'yı kendisine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. Üriya yanına varınca Davut, Yoav'ın ordunun ve savaşın durumunu sordu. Sonra Üriya'ya evine git, rahatına bak dedi. Üriya saraydan çıkınca kral ardından bir armağan gönderdi. Ne var ki Üriya evine gitmedi. Efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısına uyudu. Davut, Üriya'nın evine gitmediğini öğrenince ona yolculuktan geldin, neden evine gitmedin diye sordu. Üriya sandıkta, hani antlaşma sandığı, Tanrı'nın antlaşma sandığı da İsraillilerle Yahudililer da çardaklarda kalıyor diye karşılık verdi. Komutanın Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim. Yaşamın hakkı için böyle bir şey kesinlikle yapmayacağım. Bunun üzerine Davut, bugün de burada kal. Yarın seni göndereceğim dedi. Üriya o gün de, ertesi günde de Yeruşalim'de kaldı. İşte günahını gizlemeye çalışıyor. Ama olmuyor. Kendisine dur demeliydi. Ama yapamadı tekrar. Burada Üriya çok doğru. O yabancı olmasına rağmen İsrail halkının özbeöz İsrailli olan Kral Davut'tan daha kutsal, daha doğru bir adam. Cephedeki arkadaşlarını düşünüyor. Davut ise kendisi düşünüyor. Davut Üriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Üriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi. Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazdı. Üriya aracılığıyla gönderdi. Mektup da şöyle yazdı. Üriya'yı savaşın en şiddetli olan olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Ne kadar korkunç. Yani günah üstüne günah. Kendi itibarını korumak için. Bir adam şimdi öldürtüyor. Dur demeliydi. Ama diyemedi kendisine. Ve 23. ayette haber geliyor. Adamlar bizden üstün çıktılar dedi. Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onlara kent kapısına kadar geri püskürttük. Bunun üzerine okçular adamlarını surdan ok attılar. Kralın adamlardan bazıları öldü. Kulun Hititli Yuriya da öldü diyor. Yani sadece tek bir adam öldürtmüyor. Bazı kişiler, birçok kişi öldürtüyor. Ve şimdi Davut Ula'ya şöyle dedi. Yuvav'a de ki, bu olay seni üzmesin. Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Ya, nasıl bir saçmalık, nasıl bir kötülük. Nasıl bir kötülük. Ve Betşiva, onun kocası öldüğünü öğrenince yas tütüyor. Ve sonra 27. ayette yas süresi geçince Davut onu sarayına getirdi. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu diyor. Ancak Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi diyor yazar. İlginç değil mi? Yani biz bu hikaye okuyoruz ve tabii ki bu Rabbin hoşuna gitmedi diye düşünüyoruz. Hani zina bir günahtır, adam öldürmek bir günahtır. Yani bunlar on emirden biri, ikisi oluyor. Ama başta ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Yani diğer krallara baktığında onlar böyle davranıyorlarsa ya işte kralın hakkıdır derlerdi. İşte yani şu kadını alayım, şu adamı öldürteyim. Sıkıntı olmazdı o günkü krallar için. Yani bu bizim gözümüzde büyük bir günah olduğunu görüyoruz. Rabbin gözünde de büyük günah olduğunu biliyoruz. Ama o günkü kültüre göre aslında bu küçük bir günahtır. Günah bile sayılmayabilir. Yani herkes bunu yapıyor. Nasıl bir günah? Yani en güçlü adam zaten istediğini yapar diye düşünürlerdi. Ama şimdi Rab Davut'a bir peygamber gönderiyor ve onu uyarıyor. Hikayemiz şöyle devam ediyor. Rab peygamber Natan'a Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona bir masal anlatıyor. Bir varmış bir yokmuş. Bir kente biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kuzu gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konağa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Davut'un tepkisini bir bakalım bu hikayeye. Zengin adama çok öfkelenen Davut Natan'a yaşayan Rabbin adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli yasaya göre. Hani yasayı biliyor ama onun emirlerden ikisi çiğnedi demin. Bunun üzerine Natan Davut'a o adam sensin dedi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki ben seni İsrail'e kral olarak meshettim diyor. Kral olarak seni meshettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim. Karılarına da koynuna da verdim. İsrail ve Yahuda halkı da sana verdim. Bu az gelseydi sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak, yani insanların gözünde değil Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin. Hititli Yürüya'yı kılıçla öldürdün. Amonluların kılıcıyla canını kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın, diyor. Wow. Korkunç değil mi? Acaba bizim hayatımızda, yani tamam eminim biz hani adam öldürmedik, zina işlemedik ama acaba bizim hayatımızda imanlı biri bize geliyor ve işte yani şunu gördüm senin davranışında ve bu günah olduğunu biliyorum. Biri bize böyle geliyorsa biz nasıl davranırız buna karşı? Yani öfkeleniriz biraz. Senin ne hakkın var ki bunu söylüyorsun? Yani kendi günahını yok mu deriz. Ama burada Rab neden günaha karşı sert davranıyor? Bence dört nokta var burada. Rab neden günaha karşı sert davranıyor? Yani birincisi, günah işlediğimizde Rab'bin muazzam dünyayı kirletiyoruz. Hani Davut biraz sonra göreceğimiz gibi bir tövbe için bir mezmur yazıyor ve bu mezmurda çok ilginç bir satır var. Diyor Rab'be, sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Ama hani kadına, kocasına, diğer ölen askerlere karşı günah işlemedi mi? Evet işledi ama en büyük günah her zaman Rab'be karşı. Rab'be karşı oluyor. Yani biz ne zaman günah işliyorsak Rab'bin harika yaratmış olan dünyayı kirletiyoruz, yozlaştırıyoruz. Ve Rab harika bir eser yarattığı için ona bakınca üzülüyor, öfkeleniyor hatta günah karşı. Çünkü biz bunu kirletiyoruz. İkincisi, tabii ki günah işlediğimizde biz başkaları yaralıyoruz. Onları ruhsal açısından ve Davut'un yaptığı gibi fiziki gibi öldürtüyoruz, öldürüyoruz. Yani tamam Davut'un suçu bize göre büyük. Biz zaten biliyoruz, biz yapmayız böyle şeyler imanlılar olarak. Ama peki bir sürü başka küçük düşündüğümüz şeyler, hani neden böyle küçük olduğunu düşünüyoruz? Çünkü bizim kültürümüz onlara küçük olduğunu düşünüyor. Bunlar nedir? Yani örnek, bir sürü örnek var tabii ki ama işte dedikodu yapmak. Kültüre göre pek sıkıntı yok. Hakkını böyle kazanırsın. Haklı olduğunu böylece gösterirsin. Ama burada olmamalı. İsa Mesih dedikodu yapmak, kardeşini öldürmek gibi yürekten. Kardeş sevmemek. Biz hepimiz Rabbin ailesindeyiz. Tamam dışarıda yani farklı sıkıntılar, farklı ilişkisel sıkıntılar var ama kilisenin içinde olmamalı böyle şeyler. Bizim küçük düşündüğümüz şeyler bu. Ama Rab'bin gözünde bunlar büyük. Ve kim bilir belki 1-2 bin sene sonra onlar bize geriye baktığımızda bizim günahlarımıza şok olacaklar. Nasıl bir Hristiyan böyle yapabiliyor diye düşünür. Başka düşündüğüm günahlar, küçük düşündüğümüz günahlar. Yalan söylemek. Herkes yapıyor. Ben niye yapmayayım? Küçük yalan zaten. Peki. Kibirli olmak. Ya da pornoya bakmak. Ya bir sürü farklı şeyler var. Yani bizim kültürümüzün küçüldüğü günahlar. Ama hepsi Rab'bin gözünde büyük oluyor. Ve Rab buna karşı çok sert. Bunların hepsi Rab'e iğrenç geliyor. Çünkü bizi etkiliyor. Onun dünyayı etkiliyor. Ve kardeşlerimizi etkiliyor. Başka kişiler etkiliyor. Ve İsa Mesih zaten Matta 5. bölümünde bunu söylediğini biliyoruz. Yani diyor sen ya işte ben hiç adam öldürmedim. Ama peki birisinden nefret ettin mi? Yüreğinde onu öldürttün diyor İsa Mesih bunu vurgulamak için. İşte yani ben Davut gibi zina hiç işlemedim diye düşünün. Ama peki birine şefetiyle baktın mı? Bu aynısı diyor İsa Mesih. O zaman Rab'bin dünyasına kirletiyoruz. İlişkimizi bozuyoruz. Üçüncüsü, ilginç bir şey söylüyor burada Nathan. Rab'bin düşmanlarının onun küçülmesine neden oldun diyor. Yani senin yaptığın yüzünden sen diğer uluslardan, diğer kişilerden farklı olman lazımdı. Ama şimdi sana bakınca, ya işte o bizim gibidir diyorlar. Ne farkı var? Rab seni kutsal olmaya çağırdı. Rab bize dünyanın ışığı ve tuzu olarak çağırdı. Ama biz dünya gibi davranıyorsak, ne farkı var? Yani kutsal kitap da bir yerde diyor, senin yüzünden diyor Rab, benim adım küçümseniyorlar uluslar. Bize aynısını söylemesine izin vermeyelim arkadaşlar. Yani şimdi Davut birisine gidiyor ve işte yani adam öldürmeyeceksin diyorsa onlar kaka atarlar yani gülerler. Yani senin ne hakkın var? Sen bu durumdayken riyakarsın. İkiyüzlüsün. Ne hakkın var buna? Sen yaptın, zaten yaptın derler. Biz günah işlemeyelim ki böyle ikilim duruma kalmayalım. Biz de riyakar olmayalım. Ve günah sadece bizi etkilemiyor. Davut'un işlediği günah bütün ailesini etkiledi. Yani tamam o bir iki kadın eşine, cariyesine olarak aldı. Oğlu Süleyman onun örneği görünce 1000 kadın aldı. Ve sonra bu yüzden İsrail halkı iflas etti. Ve dolayısıyla ülke bölündü ve sürekli savaşlar vardı ve farklı krallar birbirleriyle savaşıyorlardı. Yani Davut'un günah küçük başlı bir şey gördü. Ama kendisine dur diyemediği için bir sürü sonuçlar vardı ve o ailesini çok kötü bir şekilde etkiledi. O zaman arkadaşlar biz günah işlemeyelim, işlememeye çalışalım. Ne kadar kendimize dur diyebilirsek diyelim ve gün be gün daha fazla kendimize dur demeye çalışalım. Ve Paulus'un yazdığı gibi ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Davut işte ben doruk noktadayım diye düşündü ve 5 dakika sonra dibine vurdu. O zaman Natan ona geliyor ve Rab Tanrı Davut'a ne yaptığını, yani Rab'in gözünde ne yaptığını ve ne kadar iğrenç olduğunu gösteriyor. Ve Davut bunu görüyor. Peki, onun karşılığı nedir Natan'a? Senin sözünü sevmedim, seni öldürteceğim diyebiliyordu ama demedi. Peki, biz kral olsak, istediğimizi yapabiliyorsak ve biri gelip bizim yaptığımız bir şey böyle eleştiriyorsa nasıl davranırız? Hani belki biz daha küçük günahlar işliyoruz. Biri bize geliyorsa anlatıyor. Biz nasıl içimizde bir öfke var? Senin ne söz hakkın var? Sen de günah işlemedin mi? Beni olduğu gibi kabul etmiyorsan nasıl arkadaşım olabilirsin? Ben başka yere gideyim. Peki Davut ne yapar? Tamam ben küçük bir hata yaptım. Yani önemli değil mi der. Zaten başka bütün krallar bunu yapıyor. Daha yalan mı söyleyecek? Yok hayır ben yapmadım böyle bir şey. Yani sen Rab'den yanlış duydun kardeşim. Meseledi. Topu atmaya mı çalıştı? Yani o kendini yıkamasaydı ben görmeseydim zaten ayartılmaya düşmeyecektim. Dedi mi? İlginç bir nokta. Yani bunun üzerine biraz Rab'be dua edeyim kardeşim mi dedi. Hayır, hayır. Ve bu yüzden Tanrı Davut'u çok sevdi. Çünkü Natan gelince, suçunu Davut'a gösterince, o nasıl davrandı? 13 ayete bakalım. Davut, Rab'be karşı günah işledim dedi. Hemen kabul etti. Evet, ben suçluyum. Evet, ben günahkarım. Evet, ben Rab'in istemediğini yaptım. Ve bu yüzden Natan, Rab günahını bağışladı. Ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Yani günahın sonucu her zaman ölümdür. Ruhsal olarak kesinlikle ne zaman günah işliyorsak ölüyoruz. Ama Rab
bizi bağışlıyor eğer tövbe ediyorsak.
Ama Natan devam ediyor. Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemenin neden oldu. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek diye kötü haber veriyor. Ve bu yüzden de ailen büyük sıkıntılar yaşayacak diyor. Yani Davut'un yüreğine bir bakalım. Aynı yüreğe sahip olurum. Evet, tamam, biz günah işledik. Küçük büyük fark etmez. Ama vicdanımız bizi rahatsız ederken, bir kardeş yanımıza gelip de gerçeği söylerken, kutsal kitap okuduğumuzda bu aslında Rabbin hoşnut olmadığı bir şey olduğunu görününce hemen tövbe ediyorsak Rabbin yüreğini kazanmış olacağız. Ve sonra Davut şu mezmur yazdı. Ve birkaç ayet ondan okuyacağım. Bir ikinci ayet. Ey Tanrı, lütfet bana. Sevgin uğruna sil isyanlarımı. Sınırsız merhametin uğruna tümüyle yık beni suçumdan. Arıt beni günahlarımdan. Ve 16. ayet. Çünkü sen kurbanlardan hoşlanmazsın. Yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Ve burada çok önemli bir ayet var. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllük bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı diyor Davut. Ve biz bunu biliyoruz. Biz bir de bunu biliyoruz. Hepimiz günah işledik. Hiçbirimiz Davut kadar doğru, Davut kadar kutsal değiliz. Hepimiz küçük ve büyük günahlar işledik. Ama Rab için önemli olan bunu fark edince biz nasıl davranıyoruz? Nasıl davranıyoruz? Ve müjdemiz şöyle. Çünkü seneler sonra, yaklaşık bu olaylardan 1000 sene sonra Davut soyundan, hatta Davut ve Batşiba'nın başka bir oğlun soyundan, Süleyman'ın soyundan gelen kurtarıcımız var. İsa Mesih. O hem Tanrı hem de insan olduğu için bizim gibi ayartıldı. Ama hiç günah düşmedi. Hiç günah işlemedi. Kral Davut'un yapamadığı o yaptı. Ve o Tanrı olduğu için şeytana hayır diyebiliyordu. Yani hikayenin başında Davut neredeydi? O sarayın damında bakıyordu her yere. Yani en yüksek noktadaydı ve bakıyordu herkese. İsa Mesih'in hizmetin başında şeytan ne yaptı? Onu yüksek bir yere götürdü. İşte bütün bunlar senin olacak dedi. Eğer bana taparsan. Ama İsa Mesih ayartılmasına izin vermedi. Hayır dedi. Dur dedi kendisine. Yapmayacağım. Günah işlemeyeceğim. İsa Mesih Davut gibi ama Davut'tan iyi, Davut'tan doğru biri olduğunu, günah hiç işlemediği için çarmıta haksız yerine girdiğinde bizim günahlarımızı bağışladı. Bağışlıyor. Biz ne zaman İsa Mesih'e iman ediyorsak ve ne zaman onun sözünü dinlemeye başlıyorsak ve evet ya Rab lütfen benim günahlarımı affet. Dur demeliydim ama diyemedim, gücüm yoktu. Lütfen bana güçlü kıl, lütfen bana güç ver dersek kesinlikle ve kesinlikle bizi affeder. Bizi affeder, ölmeyeceksin diyor. İsa'nın öğrencisi olan Yuhanna şöyle anlatıyor 1. Yuhanna'da. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz diyor. O zaman günahsız olduğumuzu söylemeyelim. Biz günah işlemiyoruz demeyelim. Dürüst olalım birbirimizle. Ama ne diyor? Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yani Davut büyük günahlar işledi. 10 emirlerden ikisi çiğnedi en azından. Ama Rab onu bağışladı. itiraf ettiği için, tövbe ettiği için. Koskocaman Davut'un bir kurtarıcıya ihtiyacı olduysa, ne kadar bizim çok kurtarıcıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Kesinlikle var. O zaman biz şimdi biraz sessiz olalım, biraz dua edelim. İtiraf etmediğimiz bir suçumuz, bir günahımız varsa, küçük büyük fark etmez. Şimdi Rabbe itiraf edelim ve ondan gelen merhamet ve lütuf isteyelim. Yani Davut'un yazdığı ayet şöyle, püf noktamız. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Kibirli olmayalım, alçak gönüllü olalım. Rabbe soralım, ya var mı Rab senin hoşuna gitmeyen bir şey benim yaptığım? Ve diyor, alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı.